Ayrım 30.
Aras kızarak, kimseye hesap vermeye zorunda değilim dedi. İstediğim kadar makineyi harekete geçireyim. Kaptan Andonis'i duydun. Oraları sünger doluymuş. Bırakayım da başkaları mı toplasın? Dalgıç turunu ortadan kaldırabileceğini mi sanıyorsun? Karın üstüne geldiler de uğraşıyor. Başarabildi mi? Yollara düştü, konuşmalar yaptı, tanıdığı patriklere ve prenslere rağmen ne yaptı? Hiç. Aldığı vaatlerle kaldı. Sen geniş gidiş koca başı seçileceksin. Biraz yumuşa. Bırak anıya nanırsın. Beherir'le sultan iradesini elde edersen onu ilk uygulayan bizler oluruz. Atanas, işin ayrıntısına bir bakalım diye konuştu. Bir teknenin harekete geçmesi 25.000 kuruş. Dalgıç makinesinin ise 80.000. Nikolas Efendi'nin kaç tekne çıkaracağına, Alkiyonis Efendi'nin ise Aris ile birlikte kaç dalgıç makinesi harekete geçireceğini hesap edip yarın size söylerim. Tekneler ve makineler hep birlikte bu yıl ne getirdi biliyor musun Atanas? Tabi biliyorum. Listeyi vergi dairesinden aldım. Hepsi birden 12.000 okka ince, 135.000 okka kalın ya da kaba, 62.000 okka da salman sıra sünger getirdiler. Aris, kaptan ondan isim dediğine göre sürüye önce rakabının oranı 3'e 1. İşler iyi giderse önce Allah gelecek ki onlarca okka ince sünger çıkarırız dedi. Sonuç, incinin fiyatı düşer. Nikolas, haliyle dedi. Tabi arz ve talep meselesi bu. Atanas, ben şunu tavsiye ediyorum dedi. Bu yıl bütün yıl boyunca tahsis edeceğimiz kadar ince sünger alalım. Burada yalanat dışındaki depolarımızdaki malların elimizde kalması bize kâr getirmez. Gözlüklerin üzerinden onları bakıp gülümsedi. Hepsi onun lehin fikirdi. Ertesi pazar günü Aris Panayya Kuvusena kilisesine gitti. Babası hayattayken pazar günleri ya da büyük bayramlarda ailece bu kiliseye gelirlerdi hep. Annesi ile babasının kendi yerleri vardı. Nikolas bağış kutusunun başında duruyordu. Aris içeri girer girmez kayyumlar, kayyum kilise ya da cami hademesi. Onu bağış kutusuna davet ettiler. Az sonra doktor Palaleos yanında karısı Maria ve kızı Kalipo ile kiliseye geldi. Kayyumlar onu da bağış kutusundan geçirdikten sonra Aris'in yanında bir yere oturttular. Doktor Aris'i selamladı ve annesinin sağlığını sordu. İşin ehli, ciddi ve sakin bir insan olan doktor adada seviliyordu. Aris onun sakin ama biraz düşünceli yüzüne baktı. Bıyığı ve kısa sakalı yarı yarıya ağarmış bulunuyordu. Geç evlenmişti. 16'sına yaklaşan kızı Aris'e güzel ve tatlı göründü. Gözlerinde bambaşka bir çekicilik vardı. Aylin boyunca gözlerini kızdan ayırmadı. İlk defa mutluluk duyuyordu. Ayından sonra avluya çıkıp karısını ve kızını beklemekte olan doktorla sohbete başladı. Doktor, Nikolas'ın koca başılık için adaylığını koyduğunun doğru olup olmadığını sordu. Adalılar yerel seçimler için sabırsızlık içindeydiler. Sultanlar tarafından tanınan bir ayrıcılıkla bir yerin en büyük ağası kocabaşı olabiliyordu. Kocabaşı yasama ve yargılama işlerine bakıyor, devleti temsil ediyordu. O ya da ikinci kocabaşı, o yerin gelenek ve görüneklerine uygun olarak hüküm veriyorlardı. Tabii mantık çerçevesinde. Aris, Nikolas'ın seçimlere katılacağını ve doktora bir teklif olacağını, kendisiyle işbirliği yapmasını isteyeceğini söyledi. Bir işin iyi olması için diye ekledi. Memleketini ve halkını seven, namuslu, akıllı, saygın insanların idareye girmesi gerek. Bildiğiniz gibi doktorcuğum, yaptırmakta olduğu eczaneyi Nikolas kocabaşılığa hediye edecek. Kocabaşı seçilirse maaş almayacak ve o parayı fakirlere bırakacak. Aynı zamanda birçok levendin ölmesine, çok daha fazlasının sakat kalmasına sebep olan dalgıç tohumunu ortadan kaldırmaya çalışacak. Doktor namuslu ve vakar sahibi bir insandı. Genç adamın sırtındaki kuruvaz redingotu, abanoz bastonu, kolazı gömleği ve papyon kravatı doktoru bayağı etkilemişti. Aris'in mavi gözlerine baktı, gülümsedi. Ama duyduğuma göre gelecek yıl daha çok dalgıç çıkaracakmışsınız. Henüz ortadan kalkmadığına göre biz çıkarmasak başkaları çıkaracaktır. Ama yasaklayıcı irade çıkar çıkmaz onu ilk uygulayan biz olacağız. Bir ilave olur. Nikolas sadece çıplak sünger avcılarıyla hareket ediyor. Dalgıç makinelerini ben ve Akiviyadis yola çıkarıyoruz. O sırada doktorun karısı yanında kızıyla yaklaştı. Doktor onları Aris ile tanıştırdı. Karısı sıkı dudaklı ve araştırıcı birine benziyordu. Kızı utangaç ve nazik bir tavırla gülümsüyordu. Yanakları al al olmuştu. Aris onlardan ayrılırken, cevabınızı bekleyeceğim doktorcuğum dedi. Meslim beni yeterince uğraştırıyor. Ama memlekete yardım etmem söz konusu olursa, bilhassa Erak İsmail Nakas'ın çocuklarına saygım vardır. Birkaç güne kadar size haber veririm. Nikolas'a sizi ziyarete gitmesini söyleyeceğim. O sizi benden daha iyi ikna edebilir, dedi Aris. Ve nazikçe gülümsedi. Yerel politikaya ilgi duyan doktorun bu teklifi kabul edeceğinden şüphe yoktu. Delikanlının kalbi ise şimdiden aşk dolmuştu. Bu Gülizar olan haberlerinden daha farklı bir duyguydu. Gülizar'ın vücudunu, itini ve ustaca tertiplerini arzuluyordu. Doktorun kızına olan duygusu ise dostça bir şeydi. Onunla hayatını birleştirdiği takdirde mutluluğunun tam olacağını hissediyordu. Meseleyi Nikolas açtı. Doktora ziyarete gittiğinde lütfen aynı zamanda aracı olduğunu da söyle ona. Nikolas, doktor sevilen sayılan bir insandır. İyi kalpli ve namusludur. Birkaç sünder teknesi de var. Karısı yarı cahildir, görgüsüzdür. Ama çok çalışkandır. Kafası çalışır, inatçıdır da. Doktor ona ebeliği de öğretti. Ama onun sözünden çıkmaz. Karısını sağar ve galiba biraz da korkuyor ondan. Acele onu göreceğim. Meselesi ve ikimizden bahsedeceğim. Aris daha o gün kayığa atlayıp Gümüşlü'ye gitti. Dost doğru annesinin evine yollandı. Elini öptü, önünde diz çökmek istedi. Ama karakteri böyle bir şeye uygun değildi. Anne, senden af dilemeye ve oğlun Aris'in aklını başını topladığını söylemeye geldim. Onun için münakaşa etmeyelim. Bir de senden rica ediyorum. Doktor Andamis Palolo olsun, kızıyla evlenmene razı ol. Kalinopi ile mi? Büyüdü demek. 16'sını bitirmiş olacak. Birkaç kere annesi onu da yanında buraya getirmişti de tanıdım. Güzel kız, ciddi aileden. Ablasını 13 yaşındayken büyük sünger tüccarı Kirnikolas ile evlendirdiler. İki erkek kardeşi o adamın Londra'daki mağazasında çalışıyor. Memnun oldum yavrum, dualarım seninle. Hemen gidiyorum anne, onlarla konuşmak için Nikolas senin cevabını bekliyor. Konuşsun, gelecek hafta ben de adaya geleceğim. Aris sevincinden uçuyordu. Atına atladı, emini görmeye koştu. Bu olayları anlatacaktı ona ve ondan Gülizar'ın bu kararı kabul ettiğini öğrenecekti. Güneş inmeye başlamadan az önce kayığa bindi, yola çıktı. Çatalla karadan bir numune tutmuyordu. Karşıda sıra halinde üç ada görünüyordu. Ama aslında iki adaydı bunlar ve üç tepe bulunduğundan öyle görünüyordu. İki ada alçak bir kara şeritiyle birbirine bağlıydı. Boylu boyuna gümüşlük yönünde uzanıyor, onu güzelleştiriyorlardı. Deniz bir göl gibi kıvrılıyordu. Miras paylaşılırken Mirtu işte bu adaları istemişti. Güzelliklerinden ötürü. Aris onları kız kardeşinin hesabına, Kalimnoslu çobanlara kiralıyordu. Denizin yüzü aşık bir bakirenin yüzü gibiydi. Güneşin son ışıkları karayı ve denizi gümüş altın bir renge boyuyordu. Yamaçlarda hayvanlar otluyor, çıngırak sesleri çevreye bir tatlılık yayıyordu. Rüzgar olmadığından ana yelken ve iki flok yelkeni sarkmıştı. Ve iki denizci ayin içinde uzun küreklere asılıyordu. Kaptanın yanında oturan Aris konuştu. Tabiatın acayipliğine bak. Karamel kuyunları ayrı otluyor, kıvırcık ayrı. Daha ötede büyükbaş hayvanlar ayrı otluyor. Şu boğaya bak, öküz ile arkadaşlığa tenezzül etmiyor. Neden? Öküz de ondan, erkekliği yok. Baa, adım mı etmişler? Kasaplık o. Çabuk yağlanması gerekiyor. Şu yemeklere bak. Ne yemeği? Leledas. Öküze tenezzül etmiyorlar. Onu geride bırakmış, boğanın yanından ayrılmıyorlar. Denizci, maynay mısınızlar dedi. Yani efendi tıpkı kadınlar gibi. Kadınlar da gücü olmayan erkeğe tenezzül etmezler. Ya da onunla alay ederler. Tıpkı öyle. Biz de hayvan değil miyiz? Aa, o kadar da değil efendi. Dedi denizci ve güldü. Karadan biri bağırdı. Hey kayıptaki, bresen kapatan Drosos değil misin? Sağ ol Nihalo, benim. Bire azgın dişi koyunlara ne yapıyorsun? Damgalıyor musun onları? Bire duruma göre karesini istemiyormuş. Çünkü öküzmüşsün. Öyle diyor. Gücün yokmuş. Benim mi bire? Senin gibi aptalı bile gelirim. Ada ne yapıyor bire? Yerinde duruyor. Kaçmadı. Herkese selam. Anamı görürsen söyle. Ben babamla hayvanlar iyiyiz. Çatalya'dan geçtiğimi ve iki ayaklı dört ayaklı büyük hayvanların hepinizin iyi olduğunuzu söylerim. İyi bire, camız denizci. İstediğini söyle ona. Ama benim önem yok mu? Senin gibilerden bir düzinesini şavlarını alır. ve çobanın büyük marifet yapmışmış gibi kahkahayla güldüğü duyuldu. Bir hemen geliyor. Ananın bir çocuk yaptı. Seni boğulması şart mıydı bir öküz? Bunu söyledikten sonra kaptan da kahkahayı bastı. Dostça kızdırmalardı bunlar ve Trehander'i boynu dönüyordu. Şimdi önlerinde uçsuz bucaksız mavi bir deniz uzanıyordu. Kürekler suya iniyor, geri itilen kayık gövdesiyle suları yarıyordu. Kıçında burnunda sular köpürüyordu. Feneri yaktılar. Lumbar'ın önüne yemekler çıkarıldı. Kaptan tek başına yemesi için önce efendiye sofra kurulmasını emretti. Ama Aris tayfanın kürekleri bırakmasını ve birlikte sofraya oturulmasını istedi. Adasının denizcileri hoşuna gidiyordu. Temiz, dobra, korkusuz ve saygılı insanlardı bunlar. Ağır bile olsa şakalaşmayı seviyorlardı. İstavroz çıkardılar ve iri parmaklarıyla ekmeği böldüler. Yemeğe koyuldular. Sütlümeğe deniz kuyu sularıyla tekne tutuyordu. Deniz, dağlar, iş bunlar işte açıyordu. Yediler, kahve pişirdiler, sigara yaktılar. Aris baş podoslamasına gidip uzandı ama uyuyamadı. Bir kalı popiye, bir gülizarı ve Emine'nin sözlerini düşünüyordu. Gülizar parakaya atmamış, gitmeye de yanaşmamış. Onu bekleyeceğim, bana dönecek biliyorum demişti. Emin polise gitmek zorunda kalmıştı. Memur Hovarda Lidiko bahşişi Cepose. Hovardaca bahşişi cep etmiş. Cepose cep etti. İtmiş ve 20 saat sonra güzel Gülizar gemiyle İzmir'in yolunu tutmuştu. Aris rahat bir nefes almıştı. Şimdi ise gerçek mutluluğu karşılamaya gidiyordu. Eski yıllarda ada bir kocabaşı, bir veznedar, bir katip ve 12 danışman tarafından idare ediliyordu. 1894'ten sonra durum biraz değişti. Şimdi başta iki kocabaşı bulunuyordu. Birinci ve ikinci kocabaşı. Aynı zamanda danışman olan veznedar ve 9 üye. Katip ise tek memurdu. İkinci kocabaşı olursanız sevineceğim. Safkan önemli olan Kalimunoslular politikaya tutkundular. Bu sakin adam doktor seçimlerin arifesinde öylesine coştu ki bir pazar akşamı kahve kapanıncaya kadar oturup tartıştı. Sokakta Nikolas her 2-3 adımda bir durarak onu dinliyordu. Evinin avlusunda bitişik 6 basamaklı küçük bir ev vardı. Bir genel faaliyet programı üzerinde anlaşıncaya kadar orada oturdular. Öylesine politikaya dalmışlardı ki kilisenin kampanyaları çalmaya başlayınca kendilerine geldiler. Güneş onları basamaklarda oturmuş tartışırken buldu. ''Bana bu şerefi layık gördüğünüz için teşekkür ederim Nikola Efendi. Kardeşiniz Aris benimle konuşmuş, ben de onu düşüneceğini söylemiştim. Yanınızda danışman olarak çalışmayı kabul ediyorum. İkinci kurulaşı olmam, doktorluk mesleğim buna el vermez.'' Nikola teşekkür etti ve nazik bir şekilde güldü. Doktorun ''düşüneyim'' demesi, ''karıma bir sorayım'' anlamına geliyordu. Doktorun kararlarını dinamik karısının kumanda ettiğini bütün dünya biliyordu. Şimdi doktorcuğum, size daha ciddi bir şeyden daha bahsedeceğim. Kardeşim Aris, annemizin ve hepimizin rızasıyla sizden ve hanımınızdan kızınız Kalliope'yi istemektedir. Doktor şaşırdı. Nikola sigara ikram etti. Doktor sigara içmediği halde elinde olmadan alıp yaktı. Çocuğumun Irak İsmandakas'ın asil ailesine girmesi büyük şereftir. Eminim ki bizim hanımla kabul edecektir. Tabii kızımızın fikrini de almamız gerekecek. Nikola Efendi, hayatlarının en önemli olayı için çocuklara danışılmaması hiç hoşuma gitmiyor. Nikolas ona hak verdi. Bir hafta sonra gece Nikolas'ın yazıhanesinde buluşmaya karar verdiler. Aşık Aris, oğlu da tatlı Kalliope'yi görünüm ümidiyle durmadan doktorun evinin önünden geçiyordu. O pazar, kızın babası Nikolas ile tartışırken yine oradan geçmişti. Sokağın başına gelince, Bakire'yi balkonda iki kız arkadaşıyla otururken gördü. Kızlar alçak sesle konuşuyor, ona göz atıyorlardı. Balkonun karşısından geçerken elini kaldırıp şapkasıyla selam vermek istedi. Ama şeytan bu ya, çevirdiği bu numaraya, bu tertiplere gülesi geldi. Gözlerini yukarı kaldırmış yürürken ayağı sokağın ortasındaki bir taşa çakıldı, yere kapaklandı. Şapkası elinden fırladı. Kızlar kahkahayla gülerek eve kaçtılar. Utancından yuvasından kıpkırmızı kesilen Aris şapkasını yerden aldı, içinden küfredi de hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. 5 gün sonra doktor Nikolas'la görüşmeye gitti. Karısıyla ve kızıyla konuşmuştu. Pratik bir kadın olan karısı bir an düşünmüş ve kızlarının böyle bir ağ evine girecek olmasını beklenmedik bir tarih olarak nitelemişti. kız önce sadece siz bilirsiniz demiş ama annesinin ısrarı üzerine iyi bir çocuğa benziyor diye eklemişti. Nikolas, kardeşimin elinde rahat edecektir dedi. Uşakları ve hizmetçileriyle kraliçe gibi olacaktı. Annemiz onu kendi kızı gibi, biz de kardeşimiz bileceğiz. Şimdi doktorcuğum, daha pratik konuşacağım. Ona ne veriyorsunuz? Doktor söyledi. Nikolas karşı teklifte bulundu. Doktor, Nikolas'ın taleplerini böyle büyük bir ailesi için aşırı bulmuyordu. Ama kabul etmekte zorlanıyordu. Mali durumum müsait değil ve hem de oğullarımı mirastan mahrum etmeye hakkım yoktur. Memleketleriyle bir bağları olsun, kurbette okulup gitmesinler diye onlara da bir şeyler bırakmak istiyorum. Ama adada adet olduğu üzere kardeşlerim de durumuna katkıda bulunacaklarını sanıyordum. Kardeşleri çalışan insanlardır Nikola Efendi ve daha çok gençler. Seyahat versinler, bunu onlardan isteyemem. Az sonra doktor...
Ayrım sonu.